Ayrım 16. Ergenekon bombalarının sırrı. Oktay Yıldırım. Sayfa 263. Mıncık mıncık edilen tehlikeli bombalar. İmha gerekçesiyle kendilerini yalanlıyorlar. Tehlikeli olduğu için imha kararı alıyorlar ama 14 gün boyunca sözde bombalar elden ele dolaşıyor, defalarca sökülüp takılıyor, hatta fotoğraflarında fünyelerinin sökülmüş olduğu görülüyor. Tehlikeli olan şey bu kadar sökülüp takılır ve bu kadar bekletilir mi? Mesela dava dosyasının ekleri içinde askeri personelin yaptığı bir imha işleminin tutanağı var. Bu tutanağa göre 26 Eylül tarihinde Eskişehir'de bulunan bombalar teslim alınmış ve bir tanesinin arızalı olduğu tespit edilmiş. Aynı gün hiç bekletmeksizin imha edilmiş. Doğrusu da budur. Çünkü ortada gerçekten imha edilecek bir şey vardır. İşlemi tam 6 kişi izlemiş ve imzalamış, hangi emre istinaden yapıldığı belli. İmha işleminde kullanılarak sarf edilen malzeme miktarı belli, imha metodu belli. Çünkü ortada imha edilecek bir şey var. Oysa polisin tuttuğu tutanakta bu ayrıntıların hiçbirisi belli olmadığı gibi bizim bu ayrıntıları sorduğumuz taleplerimize de cevap verilemedi. İki tutanağı karşılaştırınca polislerin yaptık dediği işlemin ne kadar şaibeli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu sözde imha işlemi, daha doğrusu tiyatrosu gerekliydi çünkü askeri personel malzemeyi görmek istemişti ve ayrıntılı inceleme yapmaları gerektiğini belirtiyordu. Tertip ortaya çıkabilirdi ve apar topar imha tiyatrosu sahnelendi. Ayrıca son derece önemli bir konu da gelen askeri personelin sözde imha işleminden haberdar olmamasıdır. Çünkü 25 Haziran tarihinde Emniyet Müdürlüğü'nde bir tutanak tutuyorlar ve bir suretini de polise veriyorlar. O tutanağı ayrıntılı olarak incelemeleri gerektiğini yazıyorlar. Kışlalarına döndükten sonra 5 Temmuz 2007 tarihli ayrıntılı bir rapor daha hazırlayarak ve o raporda söz konusu mühimmat ve malzemenin askeri malzeme izlenimi verdiğini, ancak bu konuda kesin bir inceleme yapılmadan net bir bilgi verilemeyeceğini anlatıyorlardı. Eğer ertesi gün imha edileceğini bilselerdi, 10 gün sonra bu ikinci yazıyı yazmazlardı. Polis imha edileceğini askeri heyete söylemiyor. Ayrıntılı inceleme yapmak için de malzemeyi istiyorlar ama ortada verilecek bir malzeme olmadığı için alamıyorlar. Bu yüzden de söz konusu kafile numaraları her tutanakta değişiklik gösteriyor. Acaba askeri heyete gösterilen ama tutanaklarda olmayan bombalar nereden getirildi? Ya sizce bu yüzden mi hemen ertesi gün apar topar imha tiyatrosu oynandı? Bu yüzden mi askerlerin ve polisin yaptığı imha işlemi arasında bu kadar fark var? İmha işlemi ve hatta soruşturmanın bütünü için söylenebilecek en önemli şey ise polisin bizim mahkeme huzurunda çürüttüğümüz iddialarını sürekli ikame etmesidir. Örneğin imha tutanağında polisin fünye ve bombaları ayrı ayrı imha ettiği iddiasına karşılık ben demiştim ki bu şekilde imha ettiyseniz harici patlayıcı kullandınız demektir. Her bomba kendi orijinal fünyesiyle ve her fünye kendi ateşleme mekanizmasıyla kullanılmadığı için bombanın bütünlüğü bozulmuştur ve patlama yeteneğinden söz edilemez. Zira imhada kullandığınız tahrip kalıbının altına gazoz şişesi koysanız o da patlar. Aylar sonra talep etmediğimiz halde cevap geldi. Fünyeleri kestik, her fünyenin arkasına saniyeli fitil taktık, her fünyeyi kendi gövdesindeki patlayıcı ile birleştirdik ve patlattık. Komik ama ne yazık ki aynen bu cevabı verdiler. Kendi tutanaklarını yalanlamak pahasına. Uydurmanın sınırı yok, nasıl olsa işlem kağıt üzerinde olduğu için fünyeyi de kesebilirler, hatta patlattıktan sonra diriltip tekrar inceleyip tekrar patlatabilirler. Nasıl olsa tanık yok, kayıt yok. Holdingin bahçesinde her şey serbest. Ben dedim ki neden bunları bulduğunuz yerde çekim yapmadınız? Aylar sonra bir gece yarısı toprağın altından bombalar çıkardılar, hem de canlı yayında. Gündüz jandarma helikopteri üzerlerinden uçarken bulamamışlardı ama gece yarısı Zir Vadisi'ni kepçelerle kazıp buldular. Ben demiştim ki bunların üretim tarihlerinin çok eski olduğu görülüyor. Bu defa yepyeni, poşetleri bile tozlanmamış olarak buldular, hem de toprağın altından ve kepçeyle kazarak. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan imha işlemiyle ilgili görevlendirme emriyle imha işleminde kullanılan malzemenin eğer varsa sarf raporunu istedik. Bunda amacımız şuydu: görevlendirme emri kimin, nerede, ne zaman, ne şekilde ve ne yapacağını bize ayrıntılı olarak anlatır. Örneğin 1. Ordu'dan Emniyet Müdürlüğü'ne gidecek heyetle ilgili yazılan emirde olduğu gibi. Gerçekten bir iş vardır ve onu yapmak için birileri görevlendirilir. Bu yolla işlem sırasında oluşabilecek her türlü duruma karşı da idari tedbir alınmış olunur. Oysa böyle bir emir yerine bize mahkemenin verdiği kanuna aykırı imha kararının fotokopisini yolladılar. Anlaşıldı ki ortada yapılmış bir iş olmadığı için yazılmış bir emir de yoktur. İmha işlemi muhayyeldir ya da Emniyet Müdürlüğü yol geçen hanımıdır. Ve herkes kafasına göre bir şeyleri imha etmekte veya başka bir şeyler yapmakta mıdır? Sarf raporunda ise amacımız şuydu: ortada kullanıldığı iddia edilen bir malzeme varsa, bu malzeme belli bir kontrolle kullanılan bir malzeme olduğu için tutanaktaki muhayyel iddiaları cevaplandırabilirdi. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü'nde bu tür malzemenin dışarı çıkarılması belge gerektiriyor mu? Yoksa İlgili personel bu tür bir belge gereksinimi olmadan kullanabiliyor mu sorularının cevabı olacaktı. Çünkü ortada kaynağı ve imha yeri meçhul bombalar vardı ve ileride bu konuda yapılacak bir idari soruşturmada bu belgenin varlığı veya yokluğu başka soruların cevabı olacaktı. O konuda da herhangi bir sarf raporu gelmediği gibi saniyeli fitil kullandıklarını beyan etmekle yetindiler. Oysa askeri personelin Eskişehir'de ele geçen mühimmatıyla ilgili olarak tuttuğu ve benim aylar sonra ulaşabildiğim imha tutanağı bu soruların tamamına cevap veriyor. İki tutanak arasındaki fark ortada yapılmış bir işlem olup olmadığını en iyi şekilde anlatıyor. Kıymetli okuyucu, sizin de gördüğünüz gibi ben bu davada yargılanan değilim aslında. Teorik olarak öyle olsa da fiili olarak ben burada tertipçilerin yargılanmasına yardımcı oluyorum. Delilleri topluyorum ve huzurunuzda arz ediyorum. Başlangıçta bana karşı kanıt olarak ileri sürülen her şey şu anda benim tertipçilere karşı kanıtım durumundadır. Bu noktada savcı pek güzelin, yargılananın kendileri değil sanıklar olduğunu söylediği o hiddetli ve tehdit dolu beyanı daha da anlamlı bir hale geliyor. Kayıp C4 kalıbı nerede? Bir diğer husussa ihbarda ayrıntılı olarak bildirilen C4'tür. Olay ilk günlerde basına da bu şekilde yansımıştır ama gel gör ki ortada C4 olmadığı gibi bombalar her tutanakta numara ve form değiştirmektedir. Son derece dikkat çekici olan husus odur ki ne savcılık ve ne de kolluk Ali Yiğit de Şevki Yiğit'e C4 hakkında bir tek soru sormuyorlar. Polis ihbarda bahsedilen bir şeyi neden ihbarcıya sormuyor? Bundan daha büyük şaibe olur mu? Ali Yiğit'e bu soru mahkeme huzurunda soruldu. Fakat gördüğü o kutunun C4 olduğunu sanarak böyle demiş olabileceğini söyledi. Oysa durum bu kadar basit değildi. Bulunan malzemeyi görmek üzere emniyete giden askeri heyetin üyeleri askeri mahkeme huzurunda gittikleri sırada emniyette birkaç grup bomba gördüklerini, C4 ve tahrip kapsülleri de gördüklerini söylediler. Oysa o tarihte bombalarla ilgili tek tutuklu bendim. Henüz başka mühimmat bulunmamış, başka bir gözaltı olmamıştı. O halde ihbarda yer alan binbaşı, albay rütbesindeki askerlerin gördüğü ama sonra yok olan C4'lerin sırrı nedir? Ekler kısmında yer alan savunmam yeterli açıklamayı ilk günden yapmıştı. Daha sonra da bu konuda mahkeme huzurunda şöyle dedim: bütün bu şaibelerin sebebi ve kaynağı 23 ay sonra ortaya çıkan sesli video kaydında Genelkurmay Başkanlığı'na o nokta nokta çocuğu diyen, soruşturmanın Ergenekon olduğunu 7 ay önceden bilen, hakim ve savcıları S nokta nokta M diyen ve tutanağı nasıl tutarsak daha inandırıcı olur pazarlığı yapan polisler tarafından açıkça anlatılmaktadır aslında. Bu konuda en dikkat çekici hususlardan biri de şaibeli bulma, inceleme ve imha işlemlerinin hep aynı uzmanlar tarafından yapılmasıdır. Başka uzmanlar işin içine girdi mi bombalar dirilmektedir. Aynı uzmanlar 49 ila 54 numaralı ekibin olay yerinde inceleme yapmasına engel olanlardır. Aynı uzmanlar 18.30'da polis merkezinde olan bombaları 20.30'da gecekondunun çatısında görenlerdir. Aynı uzmanlar videodaki tutanak pazarlığını yapanlardır. Aynı uzmanlar genelkurmaya, hakimlere ve savcılara en galis küfürleri savurarak soruşturmanın 7 ay öncesinden Ergenekon olacağını bilenlerdir. Aynı uzmanlar birbirini yalanlayan tutanakları düzenleyerek bomba bilgi merkezinde kayıtlı numaraları tutanaklara yamamaya çalışanlardır. Bunlar ben buldum, ben inceledim, ben patlattım diyen uzmanlardır. Toz TNT'yi füye ile irtibatlandırıp patlattım diyerek aklımızla alay edenlerdir. Sahte tutanakların, sahte mahkeme kararlarının tahrifat yapılmış, tarihsiz ve sayısız belgelerin tek sebebi gerçeği gizleme çabasıdır. Gerçekse ortada organize bir tertibin olduğudur, gerçeğin olduğu yerde bu kadar kargaşa olmaz. Gerçek sadedir. Ortaya çıkan CD bunun ispatıdır. Plan bozan video kaydı ve tertip itirafları. Bu sürecin başlangıcı olan ve savcıların kendi beyanlarına göre sonradan müdahil oldukları ama bizim öyle olmadığını belgeleriyle ortaya koyduğumuz meşhur Ümraniye bombalarının bulunduğu gün yapılan, her nasılsa ses kaydı yaptığından kimsenin haberdar olmadığı, elimize ancak 23 ay sonra geçen 7 dakika 32 saniyelik bir video kaydı var. Bu kayıt soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bir içeriğe sahiptir. Bu bir usulsüzlüğün değil bir gerçeğin ortaya çıkışıdır. Konumuz usul değil gerçeklerdir. Bu çekimlerden sonra şunlar ortaya çıkmaktadır. Olay yeri gecekondu değil karakoldur. Çünkü elimizde bir olay yeri inceleme ekibinin tuttuğu tutanak vardır. Ben bunu daha aylar önceden söylemiştim. Olay yeri tutanağı olay yerinde tutulur. Bu hakikaten öyle olmuş. Saat 18.50'de 4954 numaralı ekip bombaların karakolda olduğu ihbarını alıyor. Saat 19.20'de 4954 numaralı ekip karakola gidiyor ve 7 dakika 20 saniyelik çekimini yapıyor. Saat 20.30'da bombaların gecekondunun çatı katında görüldüğüne ve orada etkisiz hale getirilerek nakledildiğine ilişkin el yazısıyla bir tutanak tutuluyor. Yani bombaların karakolda olduğu 18.50'den tam 1 saat 40 dakika sonra. Bombalar 18.50'de karakolda, 20.30'da gecekonduda. Bombalar önce karakolda, 1 saat 40 dakika sonra gecekonduda. Ben bu durumu ve buna bağlı birçok somut bulguyu ısrarla ve ilk günden beri anlattım. Şimdi ise sesli video görüntüsüyle ispat ediyorum. Elimizde karakolda çekilmiş görüntüler var. Ama gecekonduda çekilmiş tek kare resim veya video görüntüsü yok. Oysa polisin elinde sizin de gördüğünüz gibi kamerası var, telsizi var, aracı var, her imkanı var. O halde neden gecekonduda çekim yapılmamış? Hem de asrın davası deniyor. Çünkü gecekonduda bomba yok veya orada başka bir dolap dönüyor. Olay yeri inceleme ekibi neden gecekonduda delil çalışması yapmamış? Gündüz ikametgah senedi alınan muhtar neden aramaya çağrılmamış? Savcının emriyle polis gidiyor, olaydan 3 gün sonra 15.06.2007 günü gecekonduda çekim yapıyor. Hani bombalar? Hani sandık ve hangi sandık? Hiçbiri yok. Çünkü olay yeri gecekondu değil, karakoldur. Bombalar karakolda bulunmuştur. Ben kendi fikrimi ve yorumumu söylemiyorum. Bu çekimlere göre konuşuyorum. Bombalar karakola getirilip dizilmiş. Sonra orada oturmuşlar. Nasıl gecekonduda bulunmuş gibi göstereceklerinin planlarını yapmışlar. Görüntüler ve ses kayıtları hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde bu gerçeği ispatlıyor. Orada film çeviriyorlar. Tutanağa nasıl olay yerinde yazılmış izlenimi vereceklerini planlıyorlar. Mahkemenin nasıl düşüneceğini tahmin etmeye ve ona uygun cevaplar geliştirmeye çalışıyorlar. Bunu organize bir şekilde ve kolektif bir şekilde yapıyorlar. Nasıl yapacaklarını filmlerde yapıyorduk ya diye örnekliyorlar. Bir tanesi adam diyecek ki çatıya bilgisayar mı çıkardın diyor. Diğeri elle yazalım o zaman diyor. Bir diğeri çatının üzerinde elle yazalım diyor. Dikkat ediniz, bombalarla birlikte karakoldayken çatının üzerine çıkmaktan söz ediliyor. Demek ki olay yeri tutanağını düzenleyen ekip çatıya çıkmamış. Çatıda bulduk dedikleri bombalar karakolda ve ellerinde. Ola ki bu tertipte bazı soru işaretleri zuhur eder ve mahkemede kendilerine sorulursa ne cevap vereceklerini de aynı kolektif çalışma ve karar birliğiyle belirtiyorlar. Mahkemede deyin, olay yerinde tutulan tutanak diyor, olur biter yani diyor. Devletin sağladığı imkanlarla tertip hazırlayıp film çeviriyorlar. Ortaya çıkan kayıtlar, daha önce ortaya koyduğumuz tüm bulgularımızın ve diğer işlemlerdeki tertiplerin sebebini açıklamakta ve onları ispat etmektedir. Bu konuşmalar aynı zamanda olay yerinde tutulmuş gibi gösterilen tutanakların metinlerini içeriyor. Konuşmalar şu şekilde. Bu şahısların, siyah arka bölümünde, durun, beyaz yazılmış, yo yo onu demiyorum. Bu çok önemli aslında, ne biliyorsun mu? Bu askeri askeriye demek. Daha hiçbir inceleme yapılmamış ama tespit ve yönlendirme yapılıyor. Suçlama şimdiden hazır. Ahşap kapalı tahta sandık. Kırmızı bir yazı var bak üzerinde. Nerede? Nerede? Üzerinde dedim ya, iki tarafında. Tahta sandık ve üst bölümünde Raptiye Flight diye yazılan turuncu renkte 1920. He. 1920 0 he. O şu delilin isimlerini söylesene bana. Ve arka bölümünde sarı saman kağıt. Şüphelilerin isimlerini söylesene bana. Bak şunu al, arkada sen yazdırsana. Kaç kişi? Ve arka bölümde. Şüpheli hangisi? İsimlerini alacaksınız tutanağa. Sarı samanlı kağıt yapıştırıp kağıt üzerinde mühimmat istifkartı. Birazdan fakslayın. Gürbüz, ne yaptın Gürbüz? Yeniden şey yapma, ben geliyorum. Herhangi bir zaruri olmadıkça. 87 veya bunlar A nokta nokta koyayım askeriyeden çıkış numaraları. MK'den önce biliyor bunları. MK'ye sorulmadan önce biliyor her detayı. Kime ait olduğunu, suçluyu, her şeyi biliyor. Bu saatte ben göz altında bile değilim. 87 SA virgül koy. Kapsül kutusu 50'lik. Tutanak tutalım. Gelelim hemen. Bu cümlenin kurulduğu yer polis merkezi. Peki sizce gidelim dediği yer neresi? Takdiri okura bırakıyorum. Şurası 200. Tape mühimmat istifkartı. Bombacı mı bunlar? Dışarıdan gelen birisi orada çalışanlara soruyor. İbareli bulunan, ibareli kağıt diyelim. İbareli bulunan sandık, kağıt yapıştırılmış mühimmat sandığı. Dedik ya onu, bak ne yazalım. Bir adet haki renkli. İki tarafında halat taşıma yeri bulunan ahşap kapaklı sandık. Bu cümleler çatıda tutulduğu iddia edilen olay yeri tutanağının cümleleri ve o tutanak yazdırılıyor şu anda. Nerede? Ümraniye Asayiş Büro Amirliği'nde. Biz bunu çatıda bulduk, etkisiz hale getirdik, bunlara verdik dedikleri o anakronik Türkçesiyle şaş zamanlı tutanak yazılıyor. Dedik ya onu, bak ne yazalım. Bir adet haki renkli, iki tarafında halat taşıma yeri bulunan ahşap kapaklı sandık. Genelkurmay var bunun altında. O nokta nokta çocuğu. Size bir şey söyleyeyim. Ben bu kadar iştenlikle edilen bir küfrü hayatım boyunca duymadım. Belki 30 kere dinledim bu kaydı. Emin olabilmek için. Büyük bir nefretle küfrediyor. Her harfin üzerinde 3 saniye bekliyor. Bu küfrü eden kişi Genelkurmay Başkanlığından nefret ediyor. Genelkurmay Başkanı gerçekten toplumu kutuplara ayırdı. Hiç yabancı değil bu cümle bize. Hiç yabancı değil. Allah'tan hakimler çok iyi. Sakın iyi dediğine aldanmayın şimdi. Biraz sonra başka bir şey söyleyecek. Profesyonel olun. Orada ne oluyor ki bu uyarı yapılıyor? Üst bölümünde turuncu renkli. Ahşap sandık işte. Bulunan ahşap. Olay tutanağı olay yerinde tutulur. Olay yeri tutanağı bilgisayarda yazılır mı? Birisi biraz tereddütlü. Tertibin ortaya çıkabileceği bir ayrıntı aklına yatmıyor. Bir şey olmaz. Bu çok rahat. Ne olursa olsun bir şey olmayacağını biliyor. Haklı da çıkıyor zaten. Hiçbir şey olmuyor. 28 ay sonra ve bu CD ortaya çıktıktan sonra bile. Olur mu? Filmlerde yapıyorduk ya. Bu bir film kıymetli okurlar. Bir film. Bu başka bir film. Artık hangi filmi kastediyorsa filmlerde yapıyorduk ya diyor. Ama burada Türk hukukunun utanacağı bir filmi çekiyorlar aslında. Olay yeri tutanağı. O zaman sorun, sen de şey dersin ya, kime ne demeyi planlıyor? Elbette mahkemeye. O zaman deriz ki evden biri vardı, yaşlı. kılıf arıyorlar şimdi de. Eğer bir şüphe zuhur ederse ileri sürülecek bahaneyi hazırlıyorlar hep beraber. Gerçekten de orada bir yaşlı adam var ve bu adam arama tiyatrosunun tek tanığı. Polis tarafından iki defa ifadesi alınan ama ifadesi dava dosyasına girmeyen bir adam var. Gecekondu'da bulunan büfenin sahibi, polis Mehmet Demirtaş'ı bu büfedeki kontörlü telefondan arıyor. Ama bu adamın ne arama tutanaklarında imzası var ne de dava dosyasında ifadesi var. Neden? Bu adam görmemesi gereken bir şeyler mi görmüştü? Hani adam diyor ki bilgisayarı nerede buldun? Olay yerinde diyecek sana. Sana yarın mahkemede bunu sorarlarsa ne diyeceksin diyor. Ne cevap vereceksin? Bu biraz daha evhamlı diğerlerine göre. Tertipte boşluk kalsın istemiyor. Her ayrıntıyı konuşmak ve ortaklaşa karara bağlamak istiyor. Bilgisayarı nerede buldun? Olay yeri kazarsak bunun yerine daha muallak bir isim konması gerekiyor. Çünkü olay yeri denirse bilgisayarın nerede bulunduğu sorun olacak. Buluyorlar sonunda. Olay tutanağı ismini koyuyorlar. Yer belli değil. Böylece her manevra yapılabilir. Ha onu diyorsun. Yok canım. Adam diyecek ki çatıya bilgisayar mı çıkardın? Hala tatmin olmamış. Elle yazalım o zaman. Daha inandırıcı olsun. Çatının üstüne çıkmışız gibi olur o zaman. Onu kastediyor. Elle yazalım o zaman. Çatının üzerinde elle yazalım. Bu arada materyaller, bombalar, Ümraniye Asayiş Büro'da. Ama adamlar mizanseni tutturmak için senaryo seçeneklerini konuşuyorlar. Mahkemede deyin, olayda yerinde tutulan tutanak. Mahkemede öyle deyin diyor, bu olay yerinde tutulan tutanak deyin diyor. Mahkemede alemi kör milleti ahmak mı sanırsın demişti Ziya Paşa. Sanırım o mantıkla herhalde mahkemede diyor. Deyin ki diyor olay yerinde tutulan tutanak deyin. Mahkemede verilecek cevabı konuşuyorlar şimdiden. Adam diyor ki buraya bilgisayarı nasıl çıkardın? Ha onu diyorsun. Yok canım burada yazıyoruz. Adamlarla buraya geldik. Bu şahısları buraya getirdikten sonra tutanağa başladık. Söylenecek yalan tespit edildi, tutanağın aslında olay yerinde, arama mahallinde tutulması gerektiği için bu durumun ortaya çıkması halinde verilecek cevap hazır artık. Şu malzemeleri yazıyoruz, biz kendimiz için yazıyoruz. Biz kendimiz için el yazısıyla yazıyoruz. Olmaz yani, o diyorum. Yani adam diyecek ki çatıya bilgisayar mı çıkardın diyecek. Anlaşılıyor ki henüz tatmin olmamış birileri var. Ve onun da tatmin olması için daha ayrıntılı bir yalan bulunması gerekecek. İleri sürülen fikirler tam olarak aklına yatmıyor, itiraz ediyor. Ya olay yerinde alınan notlardan sonra işte birinin aklına süper bir fikir geliyor. Evet, böyle dersek bu mantıklı görünebilir diye düşünüyor. Olay yerinde elle yazıldı. Hah, tamam, işte şimdi aklına yatar gibi oldu. Onun için de parlak bir fikir gibi görünüyor. Tamam bu şekilde. İşte sonunda müthiş bir fikir yakalandı. Bu yeterince inandırıcı bir yalan olabilir. Sadece usulsüzlük yapmışsınız denir. Ama sonuçta tertip işlemeye devam eder. Önemli olan usulsüzlük değil nasıl olsa. Önemli olan bu bombaların nasıl asker şahısların ve TSK'nın üzerine yapıştırılacağı. Ama şöyle de düşünülür. Yani orada not şeklinde almış, burada yazmış olabilir. Bu da bu fikri onaylıyor ve mahkemenin veya şüphelenmesi muhtemel kişilerin nasıl düşüneceğini söylüyor. Yani olay yerinde aldığı notlardan sonra büroda tutanak tutulmuş da olabilir. Bir sivri zekalı daha var orada, daha uyanık. O da kendini hemen başkalarının yerine koyarak ne düşünüleceği konusunda derhal bir yorum yapıyor ve uydurulacak yalanın kabulünü pekiştiriyor. Mahkemede hakimlerin veya sanık avukatlarının olası şüphelerine karşı derhal bir hazırlık yapılıyor. Olur biter yani. Görüldüğü gibi son derece rahat. Olur biter diyor. Oldu bitti zaten. Yıllarca gündemi meşgul eden bir tertip oldu bitti zaten ve ne yazık ki kimse müdahale edemedi. Her şey oldu bitti. Bak tutanak yazıyorsan o şahısların ruhsatlı silahı da var. Onu da getirsene. Evet evet o. O taşıma ruhsatının şeyi nerede? Versene onu. Tarih marih tutuyor mu? Normal yapalım ya, bunu yazmamıza gerek yok. Demek ki bunun normal ve anormal olanı var. Ve hangi model yapılacağına da ayrıca karar veriliyor. Ne demek normal yapalım? Bunun bir tane usulü vardır ve ona göre yapılır. Ama burada durum anormal olduğu için bu şekilde normalleştirilmesi gerekiyor demek ki. Kolay değil. Asrın komplosu kuruluyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük tertibi hazırlanıyor. Olay tutanağı. Dosyaya konulanın adı. Gerçekten de bu. Verilen karar uygulanmış çünkü neden olay yeri tutanağı olmaması gerektiğini daha önce karara bağlamışlardı. Gereği yapılmış. Elle yazmayalım, bilgisayarda yazalım. Hala fikir ayrılığı var. Demek ki tam tatmin olmamış. Normal yapalım. Normal yapmak konusunda ısrarlı. Acaba anormal yapsalar nasıl olacaktı? Sonunu nasıl bağlarız? Bunu da oradaki akıl hocasına veya yetkili kişiye soruyor. Oysa bu adam uzman polis. Bu tutanaklardan yüzlerce defa tutmuş olmaları gerekir. Ama yine de soruyor. Çünkü bu onun alışık olduğu durumlardan değil. Bu her zamanki bomba yakalama ve tutanak tutma olayı değil. Adam diyor ki, olay yerinde nereden buldun bilgisayarı? Hala tatmin olmamış ama diğerleri çok rahat ve o oranda cüretkar. Siz malzemeleri yazın, biz kendimiz için yazıyoruz. Siz kim? Kendimiz için yazmak ne demek? Nasıl olsa tutulan her tutanak dava dosyasına girmeyecek mi? Yoksa bunu tatmin olmayan arkadaşlarını susturmak için mi söylüyor? Kendiniz için el yazısı yazın. Olmaz ya, onu diyorum. Adam diyor ki, çatıya bilgisayar mı çıkardın? Bu kişinin kafasındaki soru işaretlerinin daha ikna edici bir şekilde cevaplanması lazım. Veya çok kaba bir şekilde ikna edilmesi lazım. Onu da yapacaklar az sonra. Biz şahısları buraya getirdikten sonra yazıyoruz. Olay yerinde alınan notlardan sonra. Az önce kararlaştırıldığı gibi buldukları izahat yolunu tekrarlıyor, ikna edici olduğuna emin. Hayır, sonunu nasıl bağlayalım? Sarsılmaz kılınç 200 light, taşıma ruhsatı. Ama elle yazalım diyorsan yaz yani. Onu ikna etmekten vazgeçiyorlar ve dosyada bulunan tutanak bu şekilde elle yazılıyor. Çatıya bilgisayarı nasıl çıkardın sorusuna muhatap olmamak için elle yazılıyor. Elle mi yazalım? Elle yazacaksın tabii. Sonu nasıl bağlanır? Hala çözülememiş bir sonunu bağlama sorunu var. Ne yazacağını bilmiyor, soruyor. Olay yeri tutanağı elle tutulur. Taşıma ruhsatı kimin? Mehmet'in. Bunu söyleyen kişi muhtemelen Karadenizli. O şiveyle konuşuyor ve avazı çıktığı kadar bağırdığı için bazı seslerin duyulmasını güçleştiriyor. Bilgisayarda yazıyorum. Diğeri tatmin olmuş ve tutanağını bilgisayarda yazıyor. Bunu da söylüyor. Gerçekten de dava dosyasında bulunan iki arama tutanağından biri bilgisayarda yazılmış. Aha ruhsatı, aha da kimliği. Aynı Karadenizli yine bağırıyor. Soruşturma nasıl? Bu can alıcı sorunun tamamını bağıran Karadenizli yüzünden biz duyamıyoruz. Adli tıp incelemesinde çıkacaktır muhakkak. Ancak bu soruya verilen cevap, soru işareti olan herkesi tatmin edecek kadar açık ve bu cüreti açıklayacak kadar kaba. Soruşturma Ergenekon olduğu zaman S.M. hakimi de savcıyı da. Burası hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak kadar açık ve net bir şekilde duyuluyor. Bu muhtemelen diğerlerinden daha kıdemli bir memur. 7-8 ay sonra açıklanacak olan soruşturma adını şimdiden biliyor ve rahat olun diyor. Ne hakimin ne de savcının yapabileceği bir şey yok. Yoksa kahkahalar atılıyor. İşte bütün bu konuşmalar bu tertibin çok önceden planlandığını gösteriyor. Daha önce Beşiktaş savcılığının soruşturmanın başından beri işin içinde olduğunu ve kendisini Ümraniye savcılığının arkasına nasıl sakladığını belgeleriyle anlattım. Ama bakın, bu konuda Şamil Tayyar isimli önceden bilici Gölge İktidar isimli kitabının 20. sayfasında ne yazıyor? Ayrıca bu operasyon başladığında 12 Haziran 2007 henüz kapatma davası açılmamış. Onun da ötesinde seçimler 22 Temmuz 2007'de yapılmamıştı. Önceden bilicinin kulakları bu CD'de konuşulanları duymuş mudur bilmiyorum. Ancak bu da yetmediyse kendisine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2006 Mayıs'ında valiliklere yazı yazarak AKP'nin laiklik karşıtı eylemleriyle ilgili bilgilerinin gönderilmesini istediğini hatırlatalım. Bunun bilinmesine rağmen bu davanın kapatma davası ile ilişkilendirilmemesi için hem de bu türlü bir gerekçe yazmak pek akıllıca değildir. Bu arada bu davanın kapatma davası ile ilişkilendirilebilecek tek tarafı zamanlamasıdır. Çünkü çok daha önemli şeylerle ilişkilidir. Tertibi tesadüf gibi göstermeye çalışmanın faydası yoktur. Üstelik böyle tabansız ve gerçek dışı bilgilere dayanılınca tertip daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bize bir yalanı ispatlamak için farkında olmadan yardım ediyor ama kamuoyunu yanıltıyor. Kendi benzetmesine göre tarif edersek ayak tırnağı ile görmeye çalışıyor ve millete de bunu tavsiye ediyor. Aynı kitabın 44. sayfasında ise bombalar bulunduktan sonra bir arşiv taraması yapılarak belli kişi ve bilgilere ulaşıldığını söylüyor. Bir arşiv taraması yaptıkları konusuna bir şey diyemem ama şunu çok açık söyleyebilirim ki her ne yaptılarsa bunu 12 Haziran 2007'den önce yapmışlardır. Kanıtı da şu konuşmadır. Soruşturma Ergenekon olsun da S.M hakimi de savcıyı da. Önceden bilicinin bu kadarını da önceden bilmesini elbette beklemiyoruz. Fakat ne acıdır ki kıymetli okurlar adam haklı çıkmış. Soruşturma kendisinin de dediği gibi Ergenekon olmuş. Buraya kadar anlattığımız birçok usulsüzlük ve yasa dışılıklar hiçbir hakim veya savcı tarafından engellenememiş bu noktaya gelmiştir. Demek ki S.M diyen adamın bildiği veya güvendiği bir şey vardır. Şamil Tayyar o polisin neye ve kime güvenerek böyle dediğini de biliyor mu acaba? Mahkeme huzurunda şöyle demiştim. İşte gerçek, sizi temin ederim, hayatımda duyduğum en hissiyatlı küfürdü bu. Adam nefretle küfrediyor. Yaşar Büyükanıt bir süre önce televizyonlarda Ergenekon mağduru olduğunu söylemişti. Doğrusu çok üst üste oturdu. İnanın bana onu da çok mağdur ettiler. Ağza alınmayacak bir küfürle öyle bir mağdur ettiler ki Yaşar Büyükanıt'ı ne dese haklıdır. Belki de dedikleri değil demediklerini de düşünmelidir bu küfürlere muhatap olduktan sonra. Bu video kaydı işte benim bütün o anlattıklarımı doğruluyor. Nasıl bir bakışla orada sorgulandığımı doğruluyor. Tarih 12 Haziran 2007 ve daha ben gözaltında değilim. Bu polis nereden biliyor bunu? Sayın heyet, sizi korkutuyorlar mı? Veya sizi kandırdılar mı? Nasıl bir şeydir bu, nasıl bir cürettir ve buna tahammül eden vicdan nasıl bir vicdandır? Bu sesleri duymayan hukuk nasıl bir hukuktur? Bu adamların bütün tutanak sahteciliklerini anlattık. Bu nasıl bir cesarettir ki bu adam hakim ve savcıların Genelkurmay Başkanlığı'nın hakkında böyle konuşuyor? Bu nasıl bir cesarettir ki bu adamlar olay yeri tutanağını nasıl kılıfına uyduracağını orada 8 kişi, 10 kişi, 15 kişi kolektif bir şekilde tertipliyor. Ben bu bomba fotoğrafları nasıl dolaşıyor oradan oraya demiştim mahkeme huzurunda. Fotoğrafların izini sürmüştüm. 7 fotoğraf gönderdim diyorlar. Ortada 64 fotoğraf var. Bu CD'ler üstü açık zarfla gitmiş. Ümraniye Asayiş Büro Amirliği fotoğraf çekimi yaptığı halde daha neden bu ekibi çağırmışlar? Çektikleri kayıt neden dava dosyasında yok demiştim. Bakın şimdi çıkıyor bu soruların cevapları ortaya. Tertip açığa çıkıyor. Sizin korktuğunuza inanmıyorum ben. Sizi korkutamazlar da. Mahkeme başkanı, korkmamız da söz konusu olmaz. Onda şüpheniz olmasın. Sanık Oktay Yıldırım, yok inanmıyorum. Acaba belki teşebbüs edebilirler. Ben inanmıyorum. Ben inanmıyorum. İnansam zaten bugün bunu burada anlatmam ama sizi kandırmaya çalışıyorlar. Televizyonlardan sizi korkutmaya çalışıyorlar. Dinlenen hakim ve savcıların sayılarını anlatıyorlar. Hakkında müfettiş soruşturması başlatılan hakim ve savcıları anlatıyorlar. Ben tutuklandığımda beni gözaltına almak için bir karar yok biliyor musunuz? Yok, sadece bir adamın benim adımı zikrettiği söyleniyor. Adam ben öyle bir şey söylemedim diyor ve ben tutuklanıyorum. Dünya kadar tezvirat yayınlandı gazetelerde. Yok kabul etti. Yok çöplükte buldum dedi biçiminde. Çöplük kafalı kalemlerini satmış o John Swinton anlattığı kendilerine basın diyen entelektüel fahişeler çöplükte buldu dediler, kabul etti dediler. Bundan daha büyük bir şey olamazdı önünüze koyabileceğim. Bundan daha net bir kanıt olamazdı. Burada Sayın İsmail Yıldız bir istihbarat çetesinden bahsetmişti. Televizyonlara çıkan, gazeteleri manipüle eden, operasyonlar yapan bir istihbarat çetesinden bahsetmişti. İnanın onlar için sayın savcıların da çok fazla ehemmiyeti yok. Onlar için sizin de bizim de ehemmiyetimiz yok. Benim bununla ilgili çok daha ayrıntılı, daha önce sunduğum bütün belgeleri ve bulguları doğruluyor çünkü bu kayıt. İşte bu yüzden korkuyorlar. Bu yüzden mahkeme salonunda polis, bu yüzden burada ileri sürülen her teze bir antitez geliştiriyor ve onu biz istemesek de mahkemeye gönderiyor. Başka alternatif yok. Çünkü o heykeli tamamlaması lazım. Ama ruh üfleyemez içine. Çok basit bir gerçek vardır. Örneğin gerçekten dökerim bu suyu şurada, üç kişi görür. Oturur tutanağını tutarız ve o bir daha değişmez. O dansöz gibi oynamaz bir daha. O tutanak oradadır artık. Onu yalanlayan başka bir tutanak çıkmaz. Olmaz bu. Sonra tutuklarım bu adamı, alırım parmak izlerini, götürürüm mahkemeye, derim ki parmak izleri çıkmadı bunun veya işte parmak izleri. Gerçek böyle olur. Gerçeğin olduğu yerde onu bunu düzenleme, onu bunu tertiplemene gerek yok. Bir televizyon kanalına ihtiyacı yoktur gerçeğin. Gazetelere ihtiyacı yoktur gerçeğin. Her akşam özel fragmanlarla, ETV kısaltmalarıyla, arka fonda bombaların patlama görüntülerinin yayınlanmasına, alevler içinde arabaların havaya uçurulduğu ana, haber bültenlerine ihtiyacı yoktur. Kazılar yapılıyor, imzasız mektuplar, uydurma ses kayıtları, gizli tanıklar gibi şeylere gerek yoktur. Gerçeğin bu tür desteklere ihtiyacı olmaz. 16. ayrımın sonu, sayfa 282.